Ayrım 20. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 179. 11. Bölüm. Augustinus hangi yoldan gitmesi gerektiğine karar veremiyor. 18. Bilgelik ateşiyle yanıp tutuşmaya başladığım ve onu bulduğum anda 5 para etmez hırslarımdan kaynaklanan bütün o boş umutlarımı ve deli hayallerimi bir kenara atacağım dediğim 19 yaşımdan bu yana geçen o uzun zaman dilimine şöyle bir baktım. Anılarımı şöyle bir gözlerimin önüne getirdim de doğrusu kendime şaştım. İşte şimdi 30'lu yaşlarımı sürüyordum ve hala aynı bataklıklarda debelenip duruyordum. Çünkü hala dünyanın bana verdiklerini ölesiye açtım. Hepsinin elimden kayıp gittiğini ve bütün gücümü tükettiğini bile bile şöyle söylüyordum. Yarın bulacağım. Bakın görün. Açıkça gösterecek bana yüzünü. Ben de kesin yakalayacağım onu. Faustus gelecek, bana her şeyi açıklayacak. Ey akademiyacı filozoflar, ne büyüksünüz. Yaşamınızı yönlendirmenizi sağlayacak herhangi bir kesin bilgiye ulaşamayacak mıyız sahiden? Yok canım, ulaşacağız. Ama daha dikkatli aramalıyız. Ümidimizi kaybetmemeliyiz. İşte bakın, kilisenin kitaplarında bana eskiden saçma görünen metinler artık öyle görünmüyorlar. Başka türlü yorumlandıklarında gayet rahat anlaşılabilirler. Ailemin beni çocukken koyduğu yola daha sağlam basmalıyım. Hakikati açıkça görene kadar. Ama nerede arayacağım onu? Ne zaman aramalıyım? Ambrosius'un boş vakti yok. Bizim de okumaya ayıracak boş vaktimiz yok. İhtiyacımız olan kitapları nerede bulacağız? Nereden ve ne zaman edineceğiz onları? Kimlerden ödünç alacağız? Zamanımızı iyi ayarlamalı, belli saatleri ruh sağlığımıza ayırmalıyız. İçimde büyük bir umut doğdu. Çünkü Katolik inancı hiç de benim düşündüğüm gibi değilmiş. Boşu boşuna suçlayıp durmuşum. Bu öğretinin alimleri Tanrı'nın insan bedeniyle sınırlı olarak düşünülmesinin caiz olmadığını söylüyor. Bize her şeyi açıkça göstereceği halde onun kapısını çalmakta hala niye tereddüt ediyoruz? Bütün bir sabah öğrencilerimle meşgul oldum. Günün kalanında ne yapacağım? Niçin çalmıyordum ki hala kapısını? Peki ama ne zaman desteklerini üzerimizden eksiltmemeleri gereken şu çok nüfuzlu dostlarımızı ziyaret edeceğiz? Bunca çalışmadan sonra ne zaman kafamı dinleyeceğim? Bana para ödeyen öğrencilerim için ne zaman hazırlanacağım? Bu tür kaygılarla gerilen zihnimizi ne zaman rahatlatacağız da şöyle yeniden kendimizi bir toparlayabileceğiz? 19. Bu kaygıların hepsi kahrolsun. Kurtulalım artık bu boş, bu sahte hayallerden. Kendimizi sadece ve sadece hakikati aramaya yönelelim. Yaşam bir ızdırap. Ölümün ne zaman geleceği hiç belli değil. Bir anda gelip alacak bizi. Ne şekilde bu yaşamdan çekip gideceğiz? Bu yaşamda öğrenmeyi ihmal ettiğimiz şeyleri nerede öğreneceğiz? Bu ihmalkarlığımızın cezası ağır olmayacak mı? Peki ya ölüm sahiden bütün kaygılarımıza bir son veriyorsa ve o gelince biz artık hiçbir şey hissetmiyorsak? İşte alın size tartışacağınız bir sorun daha. Ama boş verin bunu. Ölüm böyle bir şey değil. Gök kubbeye ağan Hristiyan inancının yetkisi bütün dünyaya yayılmışsa bunun anlamı bu kadar boş, bu kadar değersiz olamaz. Beden ölünce ruhun yaşamı da bitiyorsa Tanrı bizim için bu kadar büyük, bu kadar çok mucize yaratmazdı. O halde niçin dünyevi umutlarımızı bir kenara bırakıp da sadece Tanrı'yı ve mutlu yaşamı aramakta hala tereddütlü davranıyoruz? Durun, biraz daha bekleyin. Bu yaşam da çok tatlı, kendine özgü lezzeti hiç fena değil. Bu lezzetten öyle hemen kurtulmak olmaz. Sonra geri dönmek zorunda kalırız falan, ayıp olur. Bak, çok az kaldı. Neredeyse iyi bir mevki yakaladım. Bundan başka ne isteyebilir ki bir insan yaşamından? Nüfus sahibi bir sürü dostum var. Biraz daha küçük düşünürsem ve aceleci davranmazsam en azından küçük bir eyalette valilik kapabilirim. Daha olmadı, parası olan bir kadınla evlenirim. Böylece yapacağım harcamalar da belimi bükmemiş olur. Sonra önümde örnek alacağım pek çok büyük adam var. Hepsi evli ama aynı zamanda bilgelik yoluna adamışlar kendilerini. 20. İşte bunları söylüyordum. Bir oradan esiyordu bu rüzgarlar, bir buradan. Bir oraya savuruyorlardı ruhumu, bir buraya. Zaman akıp gidiyordu. Rabbime yönelmekte geç kalıyordum. Gün be gün senin yolunda yaşamayı erteliyordum da her gün kendi içimde ölmeyi erteleyemiyordum. Mutlu yaşamayı seviyordum ama senin ikametgahında olan bu yaşama yaklaşmaktan korkuyordum. Ondan kaçtıkça da hep yeniden aramak zorunda kalıyordum. Bir kadının kollarından yoksun kalırsam bunun bana çok ağır geleceğini sanıyordum. Merhametinle ilaç olup bu zaafımı iyileştirebileceğini düşünmüyordum bile. Çünkü hiç böyle bir şey yaşamamıştım. İnsan ancak kendi iradesiyle cinsel perhiz yaparsa yapar diyordum. Ama böyle bir iradem olduğunu dahi bilmiyordum. Öyle budalaydım ki kutsal kitaptaki şu sözü de hiç bilmiyordum. Sen bahşetmedikçe kimse kendi başına nefsine hakim olamaz. Eminim böyle bir iradeyi bana bahşederdin. Yüreğimin derinliklerindeki iniltileri senin kulaklarına ulaştırabilseydim ve salt iman kudretimle derdimi kesip senin önüne atabilseydim. 12. Bölüm. Alipius ile Augustinus arasında evlilik ve bekarlık üzerine bir tartışma. 21. Alipius benim evlenmeme gerçekten karşıydı. Evlenirsem böyle rahat rahat oturup da nicedir özlemini çektiğimiz bilgelik aşkını beraberce tadamayacağımızı söyleyip duruyordu. Kendisinin bu konuda o zamana kadar gösterdiği nefsine hakimiyet beni öyle şaşırtmıştır ki. İlk gençlik yıllarında cinsel deneyimi olmuş ama bunu bir alışkanlık haline getirmemiş. Hatta tam tersi bundan çok utanmış ve nefret etmiş. Sonra da zaten tamamen cinsellikten uzak bir yaşam sürmeye başlamış. Bense ona itiraz ediyor ve evli olduğu halde bilgelik yolunda ilerlemekten geri durmamış, Tanrı'ya hizmette kusur işlememiş, arkadaşlarına karşı sadakatini korumuş ve onları hep sevip saymış nice örnek insan gösteriyordum. Ama doğrusu ben bile onların bu yüce ruh hallerinden çok çok uzaktım. Tensel hastalığa tutulmuş, bu hastalığın ölümcül tılsımıyla zincirlenmiştim. Bu zincirde beraberinde öyle sürüp götürüyordum. Ama bir yandan da ondan kurtulmaktan korkuyordum. Taze yarasına tuz basılmış gibi dostumun benim hayrıma olacak öğütlerini dinlememezlikten geliyor ve olur da zincirimi çözer diye elini hep geri itiyordum. Üstelik yılan benim ağzımda yuva yapmış, beni kullanarak Alipius'la konuşuyordu. O masum, o zincir vurulmamış ayaklarını bağlamak için benim dilimden büyülü tuzaklar örüp seriyordu yoluna. 22. Derin saygı duyduğu bir adamın tensel zevkin tutkalına böyle sımsıkı yapışmış olması onu hayretler içinde bırakıyordu. Ne zaman bu meseleyi kendi aramızda konuşacak olsak, bekar bir yaşam sürmek benim harcım değil diyordum ona. Onun şaşırdığını görünce de hemen kendimi savunmaya geçiyor ve şimdilerde güç bela hatırlayabildiği ve bu yüzden en ufak bir zorluk çekmeden kolayca vazgeçebildiği o bir çırpıda yaşanan geçici ilişkisiyle benim yaşam tarzım olmuş zevklerim arasında uçurumlar olduğunu söylüyordum. Bu zevklerimi o kutsal evlilik kurumuyla taçlandırabilmiş olsaydım, evlilik yaşamından nedence kolayca vazgeçemediğime böyle şaşmazdın diyordum. Benim bu sözlerim üzerine bu sefer kendisi arzular olmuştu evliliği ama bu arzusu cinsel zevkin çekiciliğine yenik düşmesinden kaynaklanmıyordu. Onunkisi salt meraktı. Senin yaşamının olmazsa olmazı olan bu zevk ne menen bir şeydir öğrenmek isterim diyordu bana. Ne menen bir şey ki bu kabul ettiğimde senin bu zevk olmadan yaşadığın yaşamın işkenceden başka bir şey olmadığını anlayabileyim. Benim esaretim karşısında doğrusu serseme dönmüştü. Çünkü onun ruhunda bendeki şu zincirlerden yoktu. Ama bu sersemlik artık onu da bu zevki yaşamaya itecekti. Ve belki de bu zevki tadar tatmaz o da sersemlemesine sebep olan o esarete sürüklenecekti. Çünkü artık ölümle anlaşma imzalamaya dünden hazırdı. Ve tehlikeye aşık olup tehlikenin içine düşecekti. Çünkü ne o ne de ben evliliğimizde üstümüze düşen görevlerini yerine getirelim, çocuklarımızı yetiştirelim gibi onurlu bir birliktelik hayal etmiyorduk. Tabii bu şekilde bir birliktelik varsa. Mesela beni büyük ölçüde evliliğe çeken şey, esiri olduğum ve işkenceler çektiğim doymak bilmez cinsel arzumu yoğun biçimde doyurma alışkanlığıydı. Alipius ise kölesi olduğu merakı yüzünden evliliğe sürükleniyordu. İşte bizler bu haldeydik, ey yüceler yücesi. Balçıktan yarattığın bizleri hiçbir zaman terk etmeyen sen, bizim sefilliğimize acıyıp türlü mucizevi ve gizemli yolla yardımımıza koşuncaya kadar. 13. Bölüm. Augustinus'a bir eş aranıyor. 23. Evlenmek için üzerimde öyle büyük bir baskı hissediyordum ki, en sonunda bir kıza teklif götürdüm. Özellikle annemin büyük uğraşları sonucunda kızdan da olumlu yanıt aldım. Anneme göre bir kere evlenirsem kutsal vaftiz sularında arınacaktım. Bu yüzden benim her geçen gün vaftiz olmaya bir adım daha yaklaşmış olmam onun içini sevince boğuyordu. İnancımın artması, kendi dualarının kabulünün, senin de verdiğin sözleri tuttuğunun işaretiydi ona göre. Hem benim ricalarımla hem de kendi arzusuyla her gün yüreğinin derinlerinden çığlıklar atarak sana yakarıyor ve yapacağın bu evlilikten sonra neler olacağını göstereceğin bir rüya göndermeni bekliyordu senden. Ama sen ona hiç böyle bir rüya göndermek istemiyordun. İnsan aklının sürekli bir konuya takılmasından kaynaklanan bulanık ve tuhaf bir takım hayaller görüyordu sadece. Sonra bunları bana anlatıyordu. Ama senin ona sahiden gösterdiğin rüyaları anlatırken, duyduğu güveni duymuyordu bunları anlatırken. O da inanmıyordu aslında anlattıklarına. Senin ona gönderdiğin rüyalar bile, kendi ruhunun yarattığı rüyalar arasındaki farkı, senin rüyalarından aldığı, kelimelerle açıklayamayacağı kadar tılsımlı bir tatla ayırt edebildiğini söylüyordu sürekli. Her şeye rağmen azimliydi bu konuda. Hatta kızı bile istetmişti. Ama kızın evlilik çağına gelmesine en az 2 yıl daha vardı. Olsun, sonuçta benim de hoşuma gitmişti. Öyleyse bekleyebilirdim. 14. Bölüm. Arkadaşlarıyla ortak bir yaşam sürmeye karar veriyor. 24. Pek çok arkadaşımla birlikte ciddi bir karar arifesindeydik. Birbirimizle oturup konuşuyor, insan yaşamının fırtınalarına, huzursuzluklarına duyduğumuz nefreti dile getiriyorduk. Sonunda bir şekilde kalabalıktan uzakta, sakin bir hayat yaşamaya karar verdik. Sakin yaşam planımız şu şekilde işleyecekti. Kimin neyi var neyi yoksa ortaya koyacak, ortaya konan bu mallardan tek bir evin bütçesini oluşturacaktık. Samimi dostluklarda şunun malı, bunun malı gibi bir olmazdı. Bütün mallar tek bir mal olacaktı. Yani tek tek her birimiz hem bütün mallara sahip olacaktık, hem de her şey herkesin olacaktı. Görülen o ki bu topluluk 10 kişiden oluşacaktı. Aramızdaki bazı arkadaşlarımız çok zengindi. Özellikle memleketlim Romanianus. O dönemde işleriyle ilgili yaşadığı ciddi sorunlar yüzünden Milano'daki mahkemeye gelmesi gerekmişti. Çocukluk yıllarımızdan itibaren onunla çok yakın bir dostluğumuz vardı. Bu girişimimize büyük destek verdi. Mali kaynakları hepimizinkinden yüksek olduğundan düşünceleriyle de ağırlığını hissettirdi. Her yıl seçilen yüksek memurlar gibi içimizden seçeceğimiz 2 kişi bütün zorunlu ihtiyaçlarımızı giderecek, diğerleri de keyiflerine bakacaktı. Herkes bunda hemfikirdi. Ama sonra şöyle bir soru takıldı kafamıza. Peki kadınlarımız böyle bir uygulamaya sıcak bakacaklar mıydı? Çünkü arkadaşlarımızın bazıları evliydi. Biz de evlenmek istiyorduk. Planımız böylece suya düşmüş oldu. Oysa ne de özene bezene oluşturmaya çalışmıştık. Yeniden iç çekişlerimize, sızlanmalarımıza geri döndük. Yeniden dünyanın o geniş, o aşınmış yollarını arşınlamaya başladık. Bizim zihinlerimizde böyle 1000 türlü düşünce dolanıp durur. Ama senin kararın sonsuza dek hep aynı kalır. Kararını almış olduğundan bizimkilere gülüp geçiyordun zaten. Ve bizi kendi kararlarına göre hazırlıyordun. Zamanı geldiğinde besinimizi vermek, ellerini açıp yüreklerimize lütuflarını yağdırmak üzere. 15. Bölüm. Ayrıldığı kadının yerini bir başka kadın alıyor. 25. Bu arada günahlarım da kat kat artıyordu. Hep beraberce uyumaya alıştığım kadını evliliğime engel oluşturacağı düşüncesiyle yanı başımdan koparıp aldılar. Ona yapışmış olan yüreğim yarıldı sanki, yaralandı, kan seline dönüştü ardından. Afrika'ya geri döndü, bir daha başka bir adamla yaşamamaya yeminler ededi. Benden olan evlilik dışı oğlumuz da bana bıraktı. Ama ben mutsuzdum, o kadınımdaki yürek yoktu bende, beklemeye de tahammülüm yoktu. Çünkü sözlüm olan kızla evlenebilmem için 2 yıl gibi bir zaman geçmesi gerekiyordu. Zaten ben evliliğe aşık bir adam değildim. Şehvetimin kölesiydim. Bu birliktelik kökleşmiş alışkanlığımı sürdürerek evlilik dünyasına adımımı atana kadar ruhumun hastalığına iyi gelebilirdi belki. Gücünü koruyabilirdi. Ya olduğu gibi ya da belki daha etkin şekilde. Ama önceki ayrılığımdan aldığım yara iyileşmek bilmiyordu. Aksine daha fazla alevlendi. Zong zong zongladı. Sonunda iltihaplandı. Donmuştu sanki acısı ama iyileşme umudunu tüketmişçesine ızdırap veriyordu şimdi de. 16. Bölüm. Ölüm ve yargılanma korkusundan asla kurtulamıyor. 26. Şükürler olsun sana, binlerce şükürler olsun ey merhamet pınarı. Acizliğim arttıkça sen daha yakınıma geliyordun. Artık elin tam üzerimdeydi. Çekip çıkaracaktı beni bu çamurdan. Yıkayıp arındıracaktı. Ama ben henüz bunu bilmiyordum. Tensel zevklerin çukuruna battıkça batmaktan hiçbir şey alıkoyamazdı beni. Ölümden korkmasaydım ve gelecekte senin tarafından yargılanmaktan. Çünkü bin türlü duygu girip çıkıyordu yüreğime. Ama bir tek bu duyguyu asla söküp atamadım derinlerimden. Arkadaşlarım Alipius ile Nebridius'la iyi ve kötünün son sınırı üzerine konuşup duruyorduk. Ben ölümden sonra ruhun yaşamını sürdüreceğine ve hak ettiği şekilde ödüllendirip cezalandırılacağına inanmamış olsaydım, Epikurus çoktan ruhumu fethetmiş olurdu. Ama Epikurus tam tersi bir inanca sahipti. Hep şöyle sorup duruyordum. Bizler ölümsüzsek ve tensel hazımız sonsuza dek böyle sürecekse, bu hazı kaybetmekten hiç korkmayacaksak, o zaman niçin mutsuz olalım ki? Bundan başka ne isteyebiliriz ki? Ama asıl acizliğimizin tam da bu olduğunu kavrayamıyordum. Öyle derinlere batmıştım, öyle körleşmişti ki gözlerim, erdemin ve sırf kendi doğasından dolayı sevilmeye layık olan o güzelliğin yaydığı ışığı seçemiyordum. Çünkü bu ışık bedenimizdeki gözlerle değil, gönül gözümüzle seçebileceğimiz bir ışıktı. Ne zavallıydım. Arkadaşlarımla o ayıp konuları böyle tatlı tatlı konuşurken, bu konuşmalardan aldığım hazın hangi kaynaktan geldiğini merak bile etmiyordum. Hiç sormuyordum kendime. Zihnimi tensel zevklerin akışına kaptırdığım zamanlarda bile, arkadaşlarım olmaksızın neden benim anladığım anlamda da olsa mutlu olamadığımı. Arkadaşlarımı hiçbir çıkar gütmeden seviyordum. Arkadaşlarımın da beni hiçbir çıkar gütmeden sevdiklerine inanıyordum. Ah dolambaçlı yollar, vah cüretkâr ruhlar, senden ayrıldığında kendilerine daha iyi bir ikametgah bulacağını sananlar. Nereye dönerlerse dönsünler, ister sırt üstü yatsınlar, ister yüzü koyun, her yer onlara sert gelir. Çünkü sadece sen ebedi istirahatsın. İşte hazırsın, bizi o dolambaçlı patikalarımızdan çekip alacaksın ve kendi yoluna koyacaksın. Teselli vereceksin ve diyeceksin ki, haydi koşun, ben size destek olacağım, ben size kılavuzluk edeceğim ve o son yolculuğunuza bile ben sizi uğurlayacağım. 20. ayrımın sonu, sayfa 188.